بكان.
Güne Bakan programına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye saatiyle saatimiz 15.08'i gösteriyor. Yapım ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Bugün Güne Bakan programında sizlerle birlikte olacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu, Türkiye'ninSesiRadyosu.com ve TRT Dinle uygulamasından da internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Kısa dalga frekanslarımız hariç. Programımızda neler var? Kısaca özetleyelim. Öncelikle Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu'yla Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında arama kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştirilen madencilerimizin üstün gayretlerini konuşacağız. Ardından Altaylardan Balkanlara köşemizde bugün değerli hocamız, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık'la afet zamanlarında ihtiyaç duyulan insani davranış ve tutumlar, afetlerde yardımlaşma kültürü ve medeniyet telakkisini değerlendireceğiz.
Vay gözünü sevdiğimin dünyası, dokunsalar ağlar oldum bugünler. Yüreğimde bir zalımın yarası, yaralarım bağlar oldum bugünler. Aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman. Yaralarım bağlar oldum bugünler, aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman. Benim sana böyle miydi dileğim? Sen gel de ki ardın sıra geleyim. Akar suyum ben her zaman böyleyim. Yare doğru çağlar oldum bugünler, aman aman bugünler, aman aman bugünler, aman. Dosta doğru çağlar oldum bugünler, aman aman bugünler, aman. Bugünler, aman.
Türkiye saatiyle saatimiz 15.13. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim Efendim ortak yayınında Güne Bakan programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir telefon konuğumuz var telefon hattımızda. Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Emiroğlu ile birlikteyiz. Sayın Emiroğlu hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Hakan Bey.
Sayın Emiroğlu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında arama kurtarma çalışmaları büyük bir özveriyle gerçekleştirildi. Üstün gayretleri ve kimsenin giremediği noktalara ulaşma becerileriyle maden işçileri bir kez daha öne çıktı. Afet bölgesine ilk gelenler arasında yer alan madencilerimizin arama kurtarma çalışmalarını nasıl yürüttüğünü, kullandıkları yöntemleri ve canları pahasına girdikleri enkazlarda neler yaşadıklarını aslında sizinle biraz konuşmak istiyoruz. Biliyoruz ki pek çok maden kazasında yine maden işçileri kendi arkadaşlarını kurtarmak için bu eğitimleri alıyorlar ve çok bilgililer. Hakikaten ilk ulaşan arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz olma noktasında da ellerinden gelen özveriyi ve fedakarlığı gösteriyorlar. Fakat bunları tüm halkımızın, bizi dünyadan dinleyen tüm sevgili dinleyicilerimizin bir kez daha anlamaları, onları daha doğru anlatmak için size ulaştık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle madenciliğin temelinde yatan hem arama kurtarma çalışmaları noktasında yapılan çalışmalar.
Evet. Şimdi sesim geliyor mu?
Gayet net duyuyoruz efendim. Sizi dinliyoruz.
Tamam. Hakan Beyciğim, öncelikle teşekkür ediyorum. Bağladığınız için de teşekkür ediyorum. Çünkü inanılmaz bir özveriyle madenci kardeşlerimiz, madenci arkadaşlarımız gerçekten bu deprem bölgelerine intikal etmek için hazırlıklarını çok erken saatlerde başladılar. Özellikle ilk ekip Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekerova mahallesinde çok yakın 1 kilometre mesafedeki bir işletmemiz var yeraltı. İlk ekip oradan intikal etti Şekerova'ya ve sabah 05.45'te ilçede kurtarma çalışmalarına başladı. 26 kişilik bir ekibimiz ve 200'ün üzerinde insanı çıkardılar ilk anda o gün içinde. İlk ekibimiz 05.45'te ulaştı gerçekten. Onun dışında da bizim Türkiye Madenciler Derneği olarak bir iş sağlığı güvenliği komitemiz var ve arama kurtarma ekiplerine sahip olan şirketlerimizin ekip liderlerinin oluşturduğu bir WhatsApp haberleşme grubumuz var. Hem telefonlarla birbirine irtibattılar.
Tam da bunu soracaktım. Çünkü bu çok önemli bir organizasyon. Çok çabuk hareket etmek gerekiyor. Bu organizasyonu nasıl gerçekleştiriyorsunuz diye soracaktım. Ona da yanıt veriyor oluyorsunuz. Devam edin lütfen.
Tabii yani bu haber daha alınır alınmaz bizim ekiplerimiz hiç AFAD'dan veya VAED'den hiçbir talimat almadan hazırlıklarına başlarlar. Böyle bir organizasyonumuz var bizim. Bu talimatlar almadan başlamak sevke hazır hale gelmekle alakalıdır. Ekipmanları toparlamak, herkes işletmede değil o an biliyorsunuz gece vakti vardiyalı olanlar dışındakiler. Ekiplerin bütün haber salınması ve toparlanması bizim hazırlığımız yaklaşık maksimum 2 saat ortalama 2 saat civarında tamamlanıyor. Yani bu ekiplerimizin işletmelerine varmaları mevcut olan araç ve tesisatını hazırlamaları ki bir kısmı bunlar da sürekli hazır halde bulunduruluyor.
Evet.
Yaklaşık 2 saat içinde hazır hale geliyor. Ve bundan sonra da biz o süre içinde de AFAD'la, valiliklerle ve bizim bağlı olduğumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Maden İşleri ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzle ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın aynı zamanda Afet Kriz Yönetim Daire Başkanlığı var. Orada daire başkanımızla irtibata geçip bu organizasyon içine dahil oluyoruz.
Evet.
Böyle bir hareketimiz var. Tabii ki bu hazırlıklı olduğumuzdan kaynaklanıyor. Bir de biz bildiğiniz gibi madencilik gerçekten riskli ve tehlikeli işler sınıfında.
En üst sınıfta.
Kazada, en üst sırada. Evet. O yüzden de bizim ekiplerimiz ki bu ekipler gerçekten yetişmiş ekiplerdir. en hızlı şekilde hareket etme, müdahale etme kabiliyetine sahip bilgi ve deneyim birikimi yüksek bir şeydir, kitledir. Bir de tabii ki biliyorsunuz işimizin doğası gereği biz bu tür göçük altından insan alma, enkaz altından alma, yangına müdahale, hatta onun dışında kaza, araç kazalarına müdahale, her türlü şeyde yetişmiş ekiplerle ve buna uygun teçhizatla da donatılmış vaziyetteyiz.
Evet, şimdi burada aklıma takılan bir şey var Sayın Emiroğlu. Bütün bu insan unsurunu oluşturmak, onları eğitmek, onlara bu becerileri kazandırmak için de önemli bir yatırım yapılıyor aslında. Bu evet. Yatırımı siz dernek olarak mı yapıyorsunuz, şirketler mi yapıyor, nasıl oluşturuluyor bu elit kişiler, elit madenciler?
Evet, şimdi şöyle bütün işletmelerin tabii ki şirketleri ve sahip ve yöneticileri, işveren ve yöneticileri bu kendine has, işletmeye has şekilde bu arama kurtarma ekiplerini kendileri yetiştiriyorlar. Bunların yatırımlarını, teknik teçhizatını hepsi şirket tarafından karşılanıyor. Bizim Türkiye Madenciler tarafında değil, çünkü madencilerin biz Türkiye'nin her tarafında varız baktığınız zaman. Yani biraz sonra şehirleri de söyleyebilirim size. Bu tesisatların hepsi işletmenin içinde var. Ekipler de o işletmeye, ilk anda o işletmeye müdahil olabilecek şekilde konumlanmış ve hazırlanmış durumda. Ama bu tür olası bir afette, büyük afetlerde, bize ihtiyaç duyulan afetlerde biz bildiğiniz gibi AFAD'ın emrine giriyoruz. AFAD'ın emir ve koordinasyonuna dahil oluruz böyle bir şeyde. Valilikler ve tabii biraz önce söylediğim gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız aracılığıyla da bu bütün tesisatların yatırımları ve altyapısı şirketlerimiz tarafından oluşturuluyor. Nasıl yetiştiriliyor ve bunlar gerçekten özel insanlar, çünkü arama kurtarma ekibinin içinde yer almak için belli yeteneklere ve sağlığa sahip olmanız gerekiyor. Bir numaralı olay gönüllü olunacak. Gönüllü olmayan hiçbir kimsenin bu arama kurtarma ekipleri içinde yer alması mümkün değil. Yani size takdir edersiniz ki kendi canını feda ederek başka bir canı kurtarmaya bir enkaz altından veya bir göçük altından veya bir yangından insan almak gerçekten özel bir fedakarlık ister. O yüzden de bu insanların yaptığı işler gerçekten çok onurlu, insan onuruna yakışır bir iştir. Bunlara ne kadar gurur duysak da gerçekten azdır. Bu insanlar gönüllü olur. Bu gönüllük esasında ondan sonra bunların çocukluktan bu yana geçmişteki bütün sağlık, geçmişle ilgili bütün sağlıklarıyla ilgili geçirdikleri her şey kontrol edilir hekimler tarafından. Onun dışında fiziksel olarak böyle bir işe yatkın olup olmadıkları incelenir. Ruhen bu işe yatkın olup olmadıkları incelenir. Ve bunlardan sonra bunlardan onay aldıktan sonra 90 saat, en az 90 saatlik bir teorik eğitimle başlanır. O eğitimlerden geçtikten sonra fiziksel ortamda yapılan bir takım eğitimler vardır. Oradan da o eğitimleri yaparlar ve bunun sonucunda bir sınav vardır. Bu sınavı geçerse eğer ancak ekibe dahil olabilir bu arkadaşlarımız. Evet. Orada da onu geçtikten sonra da yetişmiş ekiplerin yanında bir çırak misali onların yanına verilir ve bir süreçten daha geçer ki tecrübe hale gelebilsin.
Evet.
O yüzden bu insanların gerçekten yetişmişlikleri özel bir süreçten geçmekte ve bu insanlar göçebilir, yangınabilir, araç içinden, kazalı araç içinden çıkarmayı bilir. Yer altındaki karanlıkta insan aramayı ve çıkarmayı bilir. Ve yer üstünde enkaz altından, selden, orman yangınlarından her türlü şeye kadar birikimleri, bilgi birikimleri ve yetenekleri geçirir.
Bütün bu kişilerin ve ekiplerin özellikle bilgileri de AFAD tarafından organize ediliyor, değil mi? Yani herhangi bir yerde bir sıkıntı olduğunda bu organizasyona dahil oluyorlar. Az önce sizin de söylediğiniz gibi. Ve yönlendirmeyi AFAD üzerinden yapılıyor galiba.
Tabii ki.
Doğru mu?
Kendi şey işindeki, işletme işindeki küçük çaplı kazalara müdahale edebilecek küçük veya büyük çaplı kazalara kendi şeyler içinde müdahale ederler zaten. Müdahale ederler.
Tabii büyük afetlerden bahsediyoruz.
Büyük afetlerde tabii. Büyük afetlerde bildiğiniz gibi ülkenin örgütlenmesi tabii ki AFAD üzerindendir.
Evet.
Biz hazırlıkları yaptıktan sonra sevk edildiğimiz veya gittiğimiz bize belirtilen yere biz AFAD'ın kontrolünde gideriz. Biz şu kadar ekibimiz, şurada şu kadar ekibimiz var. Nereye nasıl gidelim şeklinde de bir bizim görüşmelerimiz vardır. Aslında hani biraz önce ilk başta ilk ekibimiz dedim ki 5.45'te
evet.
Ulaştı diye.
O en yakın ekibinizdi aslında değil mi?
En yakın ekibimiz. Evet. Tabii. İşletmesi o beldeye, mahalleye yaklaşık ortalama 1 kilometre mesafede. O yüzden de ilk oraya ulaştı onlar. O bir şey ama bizim o anki şeyden haberimiz yok onların ulaştığından. İşte bu biraz önce söylediğim hiç beklemeden hazır hale gelmek. Kendi 12-8 vardiyasındaki insanlar depremden sonra kendi işletmelerini hızlı bir kontrol edip eksik insan var mı yok mu kontrol ettikten sonra baretlerini, kazma küreğini, işte alet edevatını alarak hızla köye gidip 200'ün üzerinde canı enkaz altından almışlar, canlı almışlar.
Evet. Çok tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hakikaten kahramanlarımız onlar. Sormak istediğim bir diğer soru da.
Tabii.
Özellikle bu elit madenciler, yani arama kurtarma içerisinde çok eğitim almış ve bilgili madencilerden bahsediyorum.
Evet.
Sizin de eğitimden bahsettiğiniz gibi. Bu kişiler yardım etmek isteyen sıradan vatandaşlara organize ediyorlar mı? Yoksa hani bu işin riski ve diğer noktalarını anlatmaya da çalışıyorlar mı? Ekiplerin içerisinde bunu yapan kişiler de oluyor mu? Çünkü bazen vatandaşlar diyor ki yardım etmek istiyoruz, biz yardım edemiyoruz gibi durumlar oluyor. Biraz bunu anlatır mısınız bu afet müdahalesi anlamında?
Evet, şimdi Hakan Beyciğim şeyin gerçekten bu eğitimi almamış veya buna yabancı olan insanların bu ekiplerin yanına girmeleri o ekiplerin çalışmasına da farklı bir engel çıkartabilecek sonuçlara neden olabiliyor. Hı hı. Bu ekiplerimiz geliyor aslında bu ekiplerin yanında bizim özellikle madenlerde çalışan gönüllülerimiz de var. Yani bunlar kadar yetişkin olmayan ama maden işletmelerinde gören, tahkimatı bilen, kazmayı bilen, enkaz altına yardımcı olabilen insanlar da bunun yanında bu ekiplerimiz yanında geliyorlar zaten.
Onlar da yani, diğer vatandaşlarımızı yönlendirmekte kullanılıyor.
Yani onlar yönlendirdiler ama biz hani sade vatandaşın orada tabii onların heyecanlarını, şeylerini, streslerini vesaireyi anlıyoruz şey değil. Ama göçük altından, enkaz altından insan almak, canlı almak gerçekten çok deneyim ve tecrübe isteyen bir olay.
Bunu söylemeniz çok önemli. Çok teşekkür ederim.
Ve yer altına alışık olmak önemli. O yüzden de aslında enkaza müdahale edilen yerde kırmızı şeritlerin çekilerek aslında basın da dahil ya sakın yanlış anlamayın. Televizyonlarımız canlı yayında şey diyor. Oradaki yapılacak çok yakındaki her türlü şey oradaki arama kurtarma çalışmalarına zafiyet katıyor diye düşünüyorum. O yüzden de bu hani sıradan vatandaşlar tabii ki yardım edecekler. Buna ihtiyaç olduğu zaman bu ekiplerimiz zaten onları yanlarına alırlar. Çok basit işlere onlara verirler. Onu yaparlar. Ama o ekiplerin ve iş verdiği ölçüde oraya sokulmalarında fayda var. Sadece bunu madenciler için söylemiyorum ben. Aslında baktığımız zaman burada gerçekten çok emek veren bu kurtarma diye çalışmalara katan herkesin çok büyük kıymeti var yaptığı çalışmaların. Yurt dışından gelen ekiplerim var, AFAD'daki ekiplerimizin var, itfaiyenin var, maden mühendisleri olası ekipler gönderdi. Onların jeoloji mühendisleri var, yeraltı bilimdeki diğer mühendislerim var. Aklıma gelmeyen varsa AKUT gibi kuruluş, sivil toplum kuruluşlarının var. Aslında herkesin çok değerli şeyleri var, katkıları var.
Evet.
Aslında koordinasyon da bu bütün şeyde biz zaten orada da AFAD'ın koordinasyonuna devam ediyoruz. Ama bu enkazın altına girecek insanların gerçekten bilgi ve birikime sahip olması lazım. Çünkü artçı depremlerin de sürekli olduğu bir ortamda giriyorsunuz.
Evet.
Görmüşsünüzdür. Tahkimatlar tabii. Yapıldı. Domuzda mı denen tahkimat sistemimiz var. Onlar yapıldı. Kendini de korumak, oraya giden ekiplerin de
birinci önceliği. Yani insanları kurtarmak için kendinizi korumalısınız. Efendim, Sayın Emiroğlu, müsaade ederseniz son bir sorum olacak. O da çok büyük bir afet yaşadık hakikaten. Çok canımız yanıyor. Hala da yanmaya devam ediyor. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ve saracağız inşallah. Fakat aklıma gelen ya da sizin aklınıza gelen bu son afetten bir kurtarma anısı, hikayesi var mı? Sevgili dinleyicilerimizle paylaşır mısınız bir mutluluk anısı?
Şimdi afetlerde hangisini saysak bilmiyorum ama yani bir canlı kedinin, köpeğin bile alması çok önemli, bırakın insanı. Çok var aslında. İlk önce tabii en büyük sevinilen şey biliyorsunuz çocukların kurtulması. En fazla belki bizleri duygulandıran onlar, o oluyor. Çocukların enkaz altından alması en büyük şey. Ama insan canı o an tabii bütün ekiplerimiz bir yerde görev aldığı zaman AFAD kontrolünde yine alıyoruz bunu biliyorsunuz. İşte şurası şurası diye nokta veriyor. Oradan canlıyı alabildiğiniz zaman onun mutluluğu hiçbir şeyde yok. Yani ekstra çıkardığımız çok var tabii bu süreç içinde. Ama emin olun ki yani hiçbir ayrım yapmadan bir canlıyı alabildiğiniz noktada inanılmaz bir mutluluk. Bunu zaten televizyonda da izlemişsinizdir birçok kez. Halkımız da izlemiştir. Gerçekten çok büyük mutluluk. Yani ayırt etmeden canlı alabildiğiniz her şey size inanılmaz bir mutluluk veriyor. Bu kelimelerle anlatılacak gibi değil. Buna emin olun.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Emiroğlu. Programımıza katıldığınız için, bizimle paylaştıklarınız için. Kolaylıklar diliyorum size ve tüm madenci kardeşlerimize.
Çok teşekkür ediyorum.
Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu'yla özellikle Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasındaki arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdik.
Sökülür gider.
Azrail olsan da can alamazsın. Azrail olsan da can alamazsın. Dünyayı kal bura koysan ele sen. Dünyayı kal bura koysan ele sen. Sen de benim gibi yar bulamazsın. Sen de benim gibi yar bulamazsın.
Altaylardan Balkanlara.
Canlı yayınımız devam ediyor. Türkiye saatiyle saatimiz 15.35'i gösteriyor. Ve stüdyomuzda çok değerli bir hocamızı ağırlıyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Hakan Bey. Merhabalar.
Merhaba. Şimdi büyük bir afet yaşadık biliyorsunuz. Haftalardır da bunun üzerine konuşuyoruz. Sizinle de biraz bugün farklı bir noktadan bakalım istiyoruz. Müsaade ederseniz. Afet zamanlarında ihtiyaç duyulan insani davranış ve tutumları biraz tarihsel açıdan değerlendirelim. Afetlerde yardımlaşma kültürü ve medeniyet telakkisini biraz konuşalım istiyoruz. Bunun için de afet ve salgın hastalık zamanlarında eğitim, sosyal hizmet ve acil çözüme dair birkaç tarihsel örnek üzerinden gidelim isterseniz. Ne dersiniz?
Evet, öncelikle milletçe başımız sağ olsun. Çok büyük bir felaket. Tabii afetlerin üzerinde büyükleri var, küçükleri var. Çok büyük bir afet yaşandı ülkemizde. Bununla ilgili toplumumuzun, milletimizin yani kanayan bir yarası bu. Ne kadar konuşsak da az gelir. Teşekkür ediyorum bu güzel girişteki sorunuzdan dolayı da. Her şeyden önce insan. Yani insanın canını kurtarmak, bir can kurtarmak, bir insanı kurtarmak dünyaya bedel bir şey. Evet. Yani dünyada bunun karşılığı yok. İnsan çok şerefli, değerli, yeryüzünün en seçkin varlığı. Bir insan yavrusu, bir insan, yaşlı ya da çocuk kurtarmak. Ne kadar anlatılsa bu ifadesi zor bir duygu ve haktır diye düşünüyoruz. Yaşam hakkı, hayat hakkı, insan hakları içerisinde birinci derecede bir haktır. Dolayısıyla afetler sırasında öncelikle kim olursa olsun ilk ulaşabildiğimiz insana yetişip ona yardım elini uzatabilmek, onun derdini birinci derecede ihtiyaçlarını ve hayat hakkını sağlayacak şekilde onu bu afetten kurtarmaya çalışmak. Ardından da bütün bu afetin canlı, acil süreci bittikten sonra milletin yani her kademesinde, her sorumluluk makamında ve sivil ya da bir vatandaş olarak fark etmez, bir insan olarak mümkün mertebe bu işin sorumluluğunu kendi gücüne göre hissederek yaşamak gerekiyor. Böyle olursa birlik, beraberlik ruhuyla, dayanışma, paylaşma ruhuyla üzüntünün, acının, yaranın daha hızlı bir şekilde tedavisi mümkün olmuştur. Tarihte de bunun çok değişik örnekleri var. Büyük afetler durumunda neler yapılıyor? Mesela o 1509 yılındaki büyük İstanbul afetinde toplumsal dayanışma örneği var. Çok müthiş bir kampanya yapılıyor.
Biraz bahsedin
lütfen. O çağın şartlarında baktığımız zaman mesela bütün devlet kurumları yönetmeliklerinin yenilenmesiyle birlikte afet zedeler için bina yapma seferberliğine başlıyor. toplumun bütün hayır kuruluşları da buna çalışmaya başlıyor. Yani sivil, sosyal her şey. Askeri, sivili, polisi yok. Yani hepsi birlikte hareket ediyor. O zaman için tabii teşkilat farklı. Timarlı sipahiler var, yeniçeriler var. Hatta askeri kışla da yıkılmış. Yani mesela İstanbul'daki askeri kışla yıkılıyor. Orayı kurtarmaya halk koşuyor. Askerler, çocuklar, kendi yavruları zaten.
Tabii,
baktığınız tabii. zaman onlar da devletin, milletin bir parçası, bir kolu, kanadı. Dolayısıyla neresi yıkılmışsa oraya koşup kurtarmak. Devlet, millet, el birliği ile o afette Selanik'ten İstanbul'a kadar, İstanbul çevresindeki şehirlerde, Balkanlarda da yıkılan yerler var. Hepsine bir yardım seferberliği. Anadolu'dan, Mısır'dan, Balkanların farklı yerlerinden, her yerden yardım katarları çıkıyor, kervanları çıkıyor ve onlara yiyecek, giyecek, yatacak eşya, yer teminine çalışılıyor. Daha önce başka amaçlarla kullanılan kurumlar açılıyor. Mesela medreselerin yıkılmayan sağlam binalar tek katlı olduğu için yatılı odalarını tamamı öğrenciler boşaltıyorlar, oraya evlerine gidiyorlar. Burası depremzedelere ya da işte büyük afette etkilenen her türlü insana ve imkana açılıyor. Camiler, medreseler, bunun dışındaki kervansaray, han gibi yerler, bunun yanı sıra göçerlerin kullanmış olduğu çadırlar, bunların tamamı İstanbul'a gönderiliyor. Çadır kentler kuruluyor İstanbul'da. Ve o kadar fazla ki bununla ilgili padişah vergi muafiyeti getirmiş. Göçerlerden işte yemek pişecekse koyun gönderenler olmuş. Yani bu derecede.
Yani herkes her şeyini paylaşmış.
Tabii, yani hayvanı olan onun gelirlerinden ya da ne faydası varsa ondan fedakarlık ederek onları İstanbul'daki bu mağdur depremden etkilenenlerin barınması için barınak olarak kullanılacaksa, gıda maddesi olarak ya da hijyen maddesine kadar sabun gönderen var.
Hocam şöyle baktığımızda aslında o temel organizasyonun çok değişmediğini görüyoruz. Sadece işte kurumlar, kuruluşlar, zaman, mekan evet. değişiyor. Fakat bu organizasyonda bazı sıkıntılar olduğu her zaman söylenir. Belki yarın da konuşacağız ama önemli bir şey söylemişti yarınki konuğumuz bana şimdiden bir ön bilgi olarak evet. söyleyeyim. Böyle büyük afetlerde herkes devletten mucize bekler demişti.
Evet.
Şimdi mucize beklemek tabii ki doğru bir davranış ama mucize olması için yani anında hemen o yaraların sınılması da çok kolay değil. İlk duygusal noktadan sonra biraz daha rasyonel düşünmeye gayret etmeliyiz. Ama organizasyonun tarihsel süreçte de devam ettiğini ve bunlardan pek çok derslerin çıkarıldığını mı görüyoruz? Yoksa dersler az mı alınıyor? Ne dersiniz?
Evet, şöyle bunu ifade etmekte yarar görüyorum. Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı diye bir şey de var. Bu tabii çok doğru bir yaklaşım değil. Deprem veya depremin dışındaki afetleri de düşündüğümüzde doğal afetler var, bir de insan kaynaklı afetler var.
Evet.
Yani burada en önemli sorunlarımızdan birisi şu. Doğal afetler zaten adı üzerinde tabiatın içinde, tabiatın şartları gereğince insanın engel olamayacağı, insan dışı olağanüstü bir şekilde ve tabii kurallara göre gerçekleşir. Buna karşı tedbir almak yine insani bir çözüm üretmek sorumluluğumuz. Ancak burada sorumluluk sahibi olmayıp da kendimiz başka hatalar yapıyorsak, mesela yangına sebep oluyorsak, salgın hastalığa sebep oluyorsak, psikolojik ya da sosyal olarak mesela depremden mağdur olmuş ya da yangından evi yanmış insanların malını, geriye kalan eşyasını çalıyorsak, bunun gibi felaketler de var. Bunlar da bir felaket türü sayılıyor. Ve mesela endüstriyel kazalar yaşandığında meydana gelen olaylara bakalım. İnsan kazası bu. Yangınların birçoğu insan kazası ama bir taraftan da doğal şekilde çıkmış olan yangınlar da var. Deprem oluyor, yangın çıkıyor. Veya işte başka bir afet, volkan patlamasıyla dünyada böyle çıkmış büyük yangınlar var. Yine insan üretimi olacak tarzda adlandırabileceğimiz çok farklı afet türleri de var. İnsan bunu çeşitli şekillerde günümüz teknolojisiyle de yeni teknolojilerle de ilgili de anlatabiliriz. anlattığımızda nükleer felaket mesela, insan yapımı bir şey. Yani kimyasal bir takım evet. zehirlenme olayları ve kimya türü ürünlerin suya karışmasıyla insana sebep olduğu işte toplumsal olarak zehirlenme vakaları, bunlar var. Yani bir içme suyuna mesela günümüzde şimdi deprem nedeniyle bağlantı noktalarında ve su kullanımında sıkıntılar yaşanması ihtimali artıyor. Bu yeni bir felaket demektir. Halbuki burada biz insan olarak doğal afeti insani afet ile birleştirip daha büyük bir felakete sebep olmamız söz konusu olabilir.
Dolayısıyla ondan asıl dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi.
Buna engel olamamışız. Geçmiş, bitmiş. Tedbir almamız gerekiyordu. Şu oluyordu, bu oluyordu. 100 yıllar ya da 50 yıldır, 70 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır yapmamız gerekenin yapılması gerektiğini tekrar büyük bir felaketle yaşamışız. Ama tutup bir de oradaki yani hijyenle ilgili, su kullanımıyla ilgili, sağlık ve vesaire gıda ile ilgili başka başka faktörler, yani insanın da yeni bir afete sebep olması söz konusu olabilir. Nereden anlıyoruz bunu? Tarihteki depremlerden sonra karantina uygulanıyor deprem bölgelerinde. Ya da yangın bölgesinde, afet bölgelerinde genellikle hijyen, karantina, gıda maddelerinin uygun bir şekilde
dağıtılması,
zamanında dağıtılması. Bütün bunlarla ilgili bölgelerin kanunnamelerinin, yönetmeliklerinin gözden geçirilip denetlenmesi, toplu yaşam ortamlarının ona göre ayrıştırılması, yani toplu yaşamda mesela eğitim yapılan yerlerde, yatılı olan alanlarda, insanların ticaret yaptığı, toplu şekilde gelip gittiği limanlarda, kervanların konakladığı ya toplu alışveriş yapılan ticaret merkezlerinde, ki tarihte de var bunlar, karantina merkezleri kuruluyor. Oralarda İnsanların dezenfekte usulleriyle ilgili yönetmelikler ilan ediliyor. Binalar yapılıyor. Mesela karantina kervansarayları var. Karantina çadırları var. Karantina limanları var. Karantina adaları var. İstanbul depreminden bahsettik. İkinci büyük bir İstanbul depreminden daha söz edelim. 1766'da var. 1700'lü yıllardan sonra bir de 1894'teki İstanbul depreminde en çok etkilenen yerler aslında karantina adası olarak kullanılan adalar kısmı İstanbul'un. Mesela baktığımız zaman orada o kadar büyük bir yıkım oluşuyor ki ileri gelen halktan insanlar, yani ayanlardır, işte zengin konak sahipleridir, timar sahipleri diyebildiğimiz toprak sahipleri, geniş arazileri olan, mülkleri olan insanlar, her şeyi devletten beklemeyin, artık topyekün yara sarma zamanıdır diye kendileri halka tellal çıkarıp gazetelere demeçler vermişler. Gazetelerde böyle boy boy sütun manşetler var. Başlık halinde veya sütun halinde ilanlar yapmışlar. Birlikte yapmalıyız diye. Çünkü devletin yapabileceği bir şey yok. 1894'ten 1897'ye kadar 3 yıl boyunca Anadolu'nun her yerinde deprem oldu. 1894 İstanbul depreminden sonra bütün fay hatları kırıldığını anlıyoruz buradan. Hı hı. Bakın İzmir hı hı. tarafına kadar öyle sallanmaya devam etti. Yani Osmanlı Devleti bu gerileme çağı diye dediğimiz en zorlu zamanlarında bile birçok savaşla, iç meselelerle uğraşırken bir de doğal afetlerle uğraşmış ve buna karşı o kadar fazla yönetmelik hazırlamış, o kadar büyük seferberlikler yapmış ki burada biz bir medeniyet telakkisi görüyoruz. İnsanımız aslında çok büyük afetler yaşadı. Buna karşı birlikte olma geleneğini, kültürünü, paylaşma kültürünü benimsedi, özümsedi, içinde var. Bu çok güzel bir şey. Evet. Güzel bir hasret ve başka toplumlarda belki bu kadar da özümsenmiş, içselleştirilmiş olmayabilir. Biz bu üstünlüğümüzü bundan sonrası için kalıcı halde bütün tedbirlerle birlikte inşa ettiğimizde, yani bunu bir çözüm olarak da mutlaka söylemek gerekiyor. Bir bilim gerçeği olarak da bu tür afetlere karşı daha organize, başta sorduğunuz soruya karşı daha kuralcı ve ortak karar alıp almış şekilde onlara hepimiz birlikte uyan bir millet, devlet, toplum yapısını inşa etmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde başımıza gelen felaketler bir tabiat kuralı olarak, doğal afet olarak gelmeye devam edecek. Heyelan yaşanıyor. Mesela baktığımız zaman bu Trabzon-Rize hattında Osmanlı döneminde 18. 19. yüzyılda birbiri ardınca heyelanların yaşandığı, sel felaketleri ve heyelanın iç içe geçtiği bir dönem var. Sadece bir sel afeti sırasında 38 tane okul Trabzon Rize bölgesinde su basmış, yıkılmış, tahrip olmuş, ders yapılamaz hale gelmiş. Bu okullardaki öğrencilerin taşınarak başka okullarda veya seyyar okullarda, seyyar okul, seyyar mektep kuruluyor. Seyyar mekteplerde, yani sahra hastanesi gibi sahra mektepleri açılıyor ve oralara öğretmen görevlendirilerek orada dersler devam ediyor. Eğitimle ilgili de gerekli çözümler zamanında alınarak yapılabiliyor. Eğitime bazen bir ay ara verilmiş, bazen 6 ay ara verilmiş olduğunu görüyoruz. Ama daha uzun süre ara verilmediğini de görüyoruz. Yani eğitim
devamlılık sağlamak gerekiyor. Devamlılık sağlanmış. Hayat
mesela eğitimde kaybolan şeylerin telafisi için ek süre verilmiş. Telafi sınavları yaptırılmış. Sıra dışı kurallar konulup yönetmelikler kullanılmış. Bununla ilgili gerek Karadeniz bölgesindeki bu sel afetlerinde, deprem bölgelerindeki deprem afetlerinde sürekli olarak kuralları acil olarak değiştirme ve buna göre olağanüstü bir şekilde hızlı davranma şartları oluşturulmuş.
Aslında karar mekanizması
hızlandırılmış. Buna dair bütün tedbirler alındığını görüyoruz. Ülkemizde en çok görülen şeylerden bir tanesi de bu noktada salgın hastalık ve buna benzer şeylerin de bu doğal afetlerle birlikte çoğalması olayları. Bu noktada aşı mekanizmaları çok iyi kullanılmış. Yani aşı sistemi, geleneği. Çok organize bir şekilde Türkiye mesela hızlı bir şekilde aşı olabilen ülkeler arasında bulunuyor. Bu konuda da dayanışma kültürü oluşmuş. Mesela öğrenciler arasında başlayan salgınlarda kolera gibi veya tüfüs gibi verem ve bunun dışındaki sari hastalıklar türlerinde karantina uygulamaları için bölge bölge hastalığın görüldüğü yere göre yönetmelikler hazırlanmış. Doktorlar görevlenerek buralarda ayrıca tedavi için ilaçlar, aşılar vesaire bütün bunlar 18. 19. yüzyıldaki belgelerin hepsinde görülüyor. Bizim böyle bir geleneğimiz, devlet olarak organize bir şekilde kültürümüz var. Daha büyük afetlere hazır olmamız gerektiğini ben bu son şeyde acı bir şekilde gördüğümüzü üzülerek ifade etmek istiyorum. Çünkü Türkiye gerçekten daha büyük afetlerle karşılaşabilir, karşılaşmış tarihte. Bu bir gerçek.
Evet.
Bunun üzerinde büyük afetler olur mu, daha da büyüğü olur mu diye bazen insanlar soru soruyorlar. Olmuş. Maalesef
burada biraz
bunu,
da
bunu, yani şey, olur mu diye sormanın bir gereği tabii. Olmuş, oluyor, olacak. Yani bunu defaatle ifade ediyoruz ki bir defa daha burada birlik, beraberlik kararı almamız gerekiyor. Topyekun bir seferberlik kararı nedir bu? Yıkılmayan şehirlerimizde yıkılması muhtemel yerlerin yapılması gerekiyor. Mesela deprem için söylüyorum.
Tabii yıkılabilecek olan
her şey. Sel olması muhtemel tabii. Derelerde, Karadeniz'dir, Batı Anadolu'dur. Barajların yıkılması muhtemel durumlarda bu bölgelere göre afet senaryolarının, tedbirlerinin alınması gerekiyor. Bütün bunlar tarihsel gerçekler. Yani evet. Dünyada böyle deprem veya bir sallantı sırasında yıkılmış barajlar var. Ve bir şehrin yok olduğu yerler var. İtalya'da bunun örneğini biliyoruz. Evet. Yani dünyanın farklı yerlerinde böyle yok olmuş şehirler var. Dolayısıyla bütün bunlar gerçekten makro planda ortak bir, milli ve insani bir görev sorumluluk diye düşünüyorum.
Şimdi insan deyince tabii etik ya da ahlak dediğimiz temel tutum ve davranışlar da ön plana çıkıyor. Tabii. Biraz da bundan değerlendirmek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi psikolojik bir travma var. Hepimizde var. Yani yaşayan da ayrı, yardım etmek, bir şeyler yapmak isteyen de ayrı, çok farklı travma örnekleri var. Bunun için okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı bildiğim kadarıyla çocuklarımıza gereken eğitimleri vermeye çalışıyor. Bu travmayı atlatmaları için herkese. Ama sorumlu birey davranışı, etik tutum, manevi sözlü, yazınsal, düşünsel yaklaşım. Bunlara biraz tarihsel örnekler verebilir miyiz?
Evet. Burada insanların yaşantı halinde canlı olarak yaşadıkları gerçek bir travma var. Yani deprem bölgesinde olanların birinci derecede hassasiyetleri dikkate alınarak onlar hakkında konuşurken onları incitecek her türlü kavramdan, ifadeden, cümleden uzak durmamız gerekiyor. Onların her türlü serzeniş veya bize karşı olan bir takım şeylerini, ifadelerini affedici ve hatta bu noktada yargısal şekilde bakmayıp, yani yargısal derken yargılayıcı bir ön yargıyla bakmadan, herhangi bir kimlik, ideoloji vesaire, burada bambaşka bakmak lazım. Yani o çocuğun, oradaki insanın, bir babanın, bir annenin, bir yavrunun sözlerini biz de onun kardeşi, babasıymış gibi empati yaparak yürekten karşılamamız gerekiyor. Bağışlayıcı olmamız gerekiyor. Yani her türlü sözlerini, her türlü buradaki yarayı sarmak için birinci görevimiz, insani olarak hepimize düşen sorumluluk bu. Bunun yanı sıra devlet zaten burada elinden geleni sonuna kadar yapmak beyanını defaatle gösterdi, göstermeye de devam edecek. Bu noktada acil yaralar sarılmadan önce suistimale dönük, yani deprem zede ifadesini de burada kullanmak istemiyorum. Deprem mağduru, depremden etkilenmiş olan insanların isimleri ve kendilerinin yaşadığı travma kullanılarak bir takım çıkarlar elde etmek amacıyla gerek sosyal medyada gerek basılı, yazılı, sözlü ifadelerle yayılmaya çalışılan çeşitli psikolojik harekat türleri var. Bunlar ciddi anlamda bazen toplumda amaç taşıyor. Çıkar amacı taşıyabilir. Bu bazen bir baktığınız zaman milli birlik, bütünlük, devlet
maddi de olabilir, manevi de olabilir.
Maddi ve manevi açıdan toplumun travmasını artıracak bir takım girişimler, söylemler, kalıcı halde izler, çatlaklar yapmaya çalışıyor ve bunun kalıcı olmaması gerekiyor. Yani bu travmanın atlatılması için tedavi edici, affedici, birleştirici ifadeleri görmek, saldırgan tutumlardan, ifadelerden uzak davranmak gerekiyor. Bunun yanı sıra bir şey daha hemen ifade edeyim burada. Bir şey de milletimizin özünde gerçekten tarihte de olan fedakarlığın benzerini yaşadık. Her kesimi, yani Kars'tan Edirne'ye kadar, yurt dışında, Avustralya'sından, Japonya'sından, Kanada'sına, Amerika'sına kadar olan bütün ülkemizle her türlü fedakarlığı göstererek dayanışan insanları, gönül birliği eden insanların burada seferberliğine şahit olduk. Bizzat kendi öğrencilerimin derse girmeme sebeplerini sorduğumda, bir öğrencimle mesela böyle özel çalışmam vardı. Hocam ben şu anda yardım seferberliğinde şu noktadayım dedi. Sakın gelme, ben sadece senin nerede olduğunu öğrenmek için. Çünkü ben de başka bir noktadaydım. Devam et işine. Herhangi bir sorun olursa da ben de yanındayım. Yani insanların birbirini teşvik etmesi de önemli.
Tabii.
Oraya gittiğimde manzarayı gördüm. Bütün öğrencilerim orada. Ne kadar güzel bir manzara. Yani deprem olmamış bölgedeki öğrencilerimiz, oradaki öğrenciler için, çocuklar için çeşitli seferberlikler yaptılar. Bir kısmı kalem topladı, bir kısmı kitap topladı, defteri kaybolmuş olanlar için liste tuttu, onların listesini kendisine göre programlamışlar, organize olmuşlar, adreslerine gönderdiler. Neresiyse oraya gönderdiler. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Neye ihtiyacı varsa küçük büyük demedi, onu önemsedi ve bu hayati malzeme ise bunu göndereceğim dedi. Küçük bir şey aslında istediği. Belki bir silgi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir silginin bir bütün olarak ya da birden fazla şekilde gönderilmesi ne kadar anlamlı, güzel bir paylaşım. Paylaşım üzüntüyü azaltır. Gerçekten üzüntü de, acı da en önemli şey, dertlerin paylaşılması üzüntüyü, acıyı azaltır. Sevinçlerin paylaşılması ise çoğaltır diyorum. Buna devam edelim. Sürekli olsun bu. Kalıcı olsun. Büyütelim bunu. Böylece daha bir büyüyerek, güçlenerek çıkalım diye ümit ediyorum. Bu şekilde ifade etmek istiyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, bizimle paylaştıklarınız için. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Güray Kırpık'la birlikteydik ve afet zamanlarında ihtiyaç duyulan insani davranış ve tutumlara, afetlerde yardımlaşma kültürü ve medeniyet telakkisini tarihsel açıdan değerlendirdik. Bugün için sizlere veda etme zamanımız geldi. Yapım ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Güne Bakan'dan sizlere veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.